Ayrım 17, sayfa 169. Tonguç'un iş eğitimi ilkesi. Eğitim toplum hayatından kopuk olursa, yani hayatın kendisi değil de bazı pedagogların ileri sürdüğü gibi hayata hazırlık olarak programlanırsa, günün birinde kendi yaşamsal durumunu anlamaktan aciz kalabilir. Hayatın kendisi ise en başta iş demektir. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, sayfa 147. 1940 Nisan ayı başında köy enstitüleri yasası TBMM'de tartışılırken İlköğretim Genel Müdürlüğü Baş Yardımcısı Ferit Oğuz Bayır gece gündüz çalışarak enstitülerin kuruluş hazırlıklarını yapıyordu. Öğrenci alımında kullanılacak form dilekçeleri bastırmış, önceki 4 okulla birlikte yeni açılacak toplam 14 enstitünün öğrencileri için diktirilen giysileri paketlemişti. Enstitü müdürleri bölgelerine giderken teslim edilecek ya da peşlerinden postalayacaktı. Kız ve erkek öğrenciler için diktirilen giysilerin birer takımının iş dolumu olması ve sıcak iklimler için geniş kenarlı hasır şapkalar bulunması, kızlar için basma entari ve başlıklar ilk bakışta ilginçti. Bu özel giysiler köy enstitülerinin belirleyici özelliğini anlatmaya yeterliydi. Yeni atılım eğitimin yalnız niceliğini etkilemekle kalmayıp niteliğini de ters yüz edecekti. O yıllarda orta öğretim öğrencilerinin kullandığı sarı, mor ve yeşil şeritli, kokartlı şık şapkalar ve laci takımlar yanında iş tulumu ve hazır şapkanın eğitime getireceği yeniliğin anlaşılması ve onay görmesi kolay değildi. O alçak gönüllü giysiler belki dünyada ilk kez iş temeli üstüne kurulmakta olan özgün bir eğitimi simgelemekteydi. Yeni kurumlar iş yöntemiyle eğitim verecekti. Orada eğitimin, öğrenmenin aracı, ortamı ve yöntemi gerçek işler olacaktı. Öğretmen ve öğrenciler iş tulumlarını giyerek boş topraklarda kendi enstitülerinin kuruluşu ile birlikte yeni bir eğitimin temelini atacaklardı. Yeni insanı yetiştirmek için öncelikle yapılacak olan Osmanlı eğitim anlayışını kırmaktı. Cumhuriyet kurulalı yıllar olmasına karşın bu anlayışın etkileri okullarda ve toplumda sürüp gidiyordu. Eğitim demek işten, iş yapmaktan kurtulmak demekti. Okullu için, okumuş için iş olarak kendi işini görmek bile bir onursuzluktu. Şık şapkaları, laci takımları giyenler işe yabancılaşmış tipler olarak yetişiyordu. Yoksul çoğunluk da elinden geldiğince onların peşinden gitmeye çalışıyor, okumak isteyenlerin çoğu kendi için artık iş yapmanın biteceğini düşünüyordu. Cumhuriyetin üstünden yıllar geçmesine karşın teknik eğitim bile bu anlayışın etkisindeydi. Ekonomik yönden, üretim yönünden ülkenin gerçeklerine bakıldığında ilginç bir durum ortaya çıkıyordu. Eğitim görenler yalnızca memur oluyor ya da işe el sürmeyen, yaratıcılığı olmayan, işsiz, güçsüz, asalak bir grup olarak toplum ekonomisinden pay alıyordu. İşleri ve üretimi de ülkenin büyük çoğunluğu olan eğitim görmemiş kesim, özellikle köylüler yükleniyordu. Bu ekonomi ve eğitim çelişkisi Türkiye'nin en önemli şaşkınlığı ve ayıbıydı. Dipnot: F. Kirby, Türkiye'de Köy Enstitüleri, sayfa 99. Bu gerçeği görmemek ülkenin yıllarını almıştı. Üstelik değiştirmek kolay değildi. Toplumda kökleşmiş bu alışkanlığı değiştirmeye kalkmak insanları şaşırtıyor, kimilerinin rahatını kaçırıyordu. O güne kadar kafalarda yer etmiş olan işe el sürmeyen okumuşluk tarihe karışacak, yerine eli kolu kafası birlikte çalışan, iş yapmayı erdem sayan, teknik beceriler kazanan, kendini ve çevresini bu yolla değiştirebilen yeni kuşaklar yetişecekti. Atatürk'ün eğitim görüşünde ve parti programında yer almasına, daha önemlisi öğretim birliği yasası bunu gerektirmesine karşın böyle bir değişime gidilememişti. Gerek yurt dışından çağrılan uzmanların, gerekse yerli eğitimcilerimizin o güne kadar göremediği bir gerçek vardı. Kur'an buyruğuna göre düzenlenmiş din eğitimi, öğretim birliği yasasıyla programdan çıkarılınca, yerine ulusal eğitim olarak ulusun, laik toplumun, yaşamsal gereksinimini karşılayacak içerikten yoksun, ezberci bir müfredat getirilmişti. Böylece laik eğitim, işe el sürmeyen eğitim anlamına getirilmişti. Oysa Türkiye'nin ivedi olarak bayındırlaşmaya, ekonomisini güçlendirmeye ve demokratlaşmaya, bu yollardan geçerek uygarlaşmaya gereksinimi vardı. Yeni insanın bu bilinç ve donanımla yetiştirilmesi zorunluydu. Tüm bunlar için sayısal yönden herkese ulaşmak yanında içerik yönünden herkese iş ve meslek kazandıracak, yaratıcı gücü geliştirici, etkin bir eğitim programı gerekiyordu. Bu nitelikte bir ulusal eğitim programının bir ayağı işe dayanmak zorundaydı. Sonraki bölümlerde görüleceği gibi Tonguç'un iş eğitimi ve üretim içerikli düzenlemesi, ayakları havada kalan öğretim birliği programına işlev kazandırıyordu. Din eğitiminden boşalan program, iş eğitimine dayanan, ekonomik, sosyal, kültürel ve politik temelleri sağlam, iş ve meslek kazandırıcı bir içerikle dolacaktı. Tonguç'u bize göre bir iş eğitimi arayışına götüren nedenlerden biri ülkenin bu gerçekleri ve gereksinimiydi. Türkiye'nin tüketici ezberci eğitimle ne kaybedecek zamanı, ne buna yetecek parası, ne de işe el sürmeyen asalak bir okumuş kitlesine dayancası vardı. Köy enstitüleri bir okul değil, büyük bir alan üstünde birçok birimleri ve iş alanları olan eğitim işletmeleri olarak kuruluyordu. Öyle ki Mahmudiye ve Hamidiye köylerinde kurulan çifteler köy enstitüsü gibi bu birimler birbirinden kilometrelerce uzak bile olabilirdi. İşletme demek akılcı iş demekti. Ders ve çalışmaların yarısının tarım ve tekniğe yönelik olması yasayla saptanmıştı. Tarım ve teknik demek üretici iş demekti. Kültür derslerinin ortamı da bu iş alanları olacaktı. Çok yönlü, çok programlı ve iş yöntemiyle uygulamaya koyulup geliştirilecekti. Böylesine kapsamlı bir iş eğitimi uygulamasına el veren yasal dayanaklar, yönetimsel, politik ve kültürel ortam hazırdı. Anayasanın fırsat eşitliği maddesi, öğretim birliği yasası, yeni çıkan 3803 sayılı ve 1942'de çıkacak olan 4274 sayılı yasalar böyle bir uygulama için büyük olanaklar sağlıyordu. Ama bu olanaklar yalnızca iş yapma, iş başarma olanaklarıydı. Para her zaman kısıtlıydı. Bu düzenlemede paranın kaynağı eğitimin doğrudan kendi olacaktı. Enstitü müdürleri atama buyruklarını alıp görevlerine giderken bir şeyi iyi biliyorlardı. Gittikleri yerlerde kendilerini bekleyen kurulmuş hazır okul olmayacaktı. Gider gitmez öğretmen ve öğrencileri toplayacaklar, hızla işe koyulacaklardı. Birçok birimi ve iş alanıyla birlikte enstitülerini kendi emekleriyle kuracaklardı. Yönetimini ve kuruluşunu üstlendikleri kurumlar ayağının üstünde duracak biçimde kendini yaratacak, böyle bir çalışmanın dayanağı iş eğitimi ve iş yöntemi olacaktı. Nedenleri, niçinleri 1935 muhtırasında ellerine verilen 3803 sayılı yasada ve Tonguç'un kitaplarında yer alıyordu. Seminerlerde, eğitmen kurslarında ve 4 öğretmen okulundaki deneyleme sırasında bir bölümü bunu iş içinde denemişti. Enstitülerdeki iş eğitiminin anlamı yalnızca bu kurumlara gelenlerin yetişmesini içermiyordu kuşkusuz. Büyük amaç buradan köylere dağılacak elemanlar yoluyla teknik ve tarım içerikli iş yöntemine dayanan bir genel eğitimi yurt çapında kitlelere yaymak ve yerleşmesini sağlamaktı. Giderek yalnız köylerde değil, Türkiye'nin her yerindeki genel eğitimin, çağdaş gelişmelerin gerektirdiği alışkanlıkları kazandıracak bir iş eğitimi yöntemi temeline dayandırılması amaçlanıyordu. Daha önce de değinildiği gibi Tonguç'un iş eğitimi görüşü yerli ve yabancı başka eğitimcilerden farklıydı. Amacı büyüktü, Kurtuluş Savaşı başarımızın esinlerini taşıyordu. Toplumun kendi başının çaresine bakabilmesi için yeni insanı bu yolla yetiştirmek gerekiyordu. Halkın gücünü örgütleyerek büyük bir savunma savaşı verebilen Türkiye'nin öğretmen ve öğrencilerini, gençlerini, çocuklarını iş temeline dayanan bir eğitimle örgütleyerek cahillikten kurtulmanın ve köyleri canlandırıp bayındırlaştırmanın savaşı mı verilecekti? Konunun önemli yanı onun üretici işi eğitime nasıl sokacağı, geçmişin alışkanlıklarını kırarak bizdeki kısır pedagojiyi fil dişi kulesinden indirip üretici işle nasıl barıştırıp bağdaştıracağı sorunuydu. Ülkenin gerçeklerine, olanaklarına bakıldığında başka bir seçenek olmadığını anlamak zor değildi. Tonguç bunu anlamıştı. Başka eğitimciler nasıl kendi ülkelerinin gerçeklerinden yola çıkmışlarsa, o da kendi ülkesinin gerçeklerinden hareket ederek buluyordu sorunun çözümünü. Köy yaşamını bilimsel bir yaklaşımla tarayarak elde ettiği verileri yeni eğitimin pedagojik, psikolojik, ekonomik ve kültürel temellerini oluşturmada yetkinlikle kullanıyordu. Köylünün büyük bir güç olduğunu, öte yandan yokluğun, yoksulluğun, doğa koşullarıyla boğuşmanın onlarda yarattığı olumsuzlukları görüyordu. Onlar durumlarını biraz düzeltmek için kadınıyla, kızıyla, yaşlısı, genci, çoluk çocuğuyla, ilkel yöntemlerle durmadan çalışmaktaydı. resmi pedagojinin ya da okul eğitiminin tersine köy toplumunda çocuklar ve gençler ana babalarının yaptığı işlere küçük yaşlarda katılmaya başlıyordu. Köy çocuğu eliyle bir şey tutacak duruma geldiğinde kendini iş yaşamının içinde buluyor, birçok sorumluluğu paylaşıyordu. Köylü gençler köyüne, köylüsüne karşı sorumluluk taşıyordu. Bu gerçeklerden hareket ederek iş eğitimi görüşünün sosyal ve psikolojik temelini köy çocuklarının önceden işle tanışık ve barışık olan yaşam biçimlerine dayandırıyor. Saptamalarını eğitim biliminin ışığında yoğurup biçimlendirerek, çağcılaştırarak kurmakta olduğu çok yönlü eğitimi enstitülerin temeline sağlam bir ilke olarak yerleştiriyor. O köşesine çekilmiş olan klasik pedagojiyi, uyumakta olan eğitimi bu yolla doğurganlaştıracaktı. Onun iş içinde iş vasıtasıyla iş için eğitim ilkesinin ham maddesi köy kaynağından fışkırdığını söylediği bu zorunlu gerçeklerdir. Tonguç gençliği, yani köylü gençliği de eğitim psikolojisi ve sosyal psikoloji yönünden iyi incelemiş ve gözlemlemiş bir eğitimcidir. Çocuğa ve gence olağanüstü gücü ve yaratıcılığı olan bir varlık olarak bakar. Herkesin bir işe yarayacağını, bir mesleği çok iyi yapabileceğini düşünür. Eğitimin, öğretmenin görevinin bu yetenekleri söndürme yerine toplum ve birey yararına son sınırına kadar geliştirilmesini bekler. Bunun yalnız düşünsel yönden değil, çok yönlü alanlarda yapılmasını önerir. İlginç alanlarla tanıştırılmayan yalnız öğretmenle sınırlı kalan çocuğun yaratıcı yeteneklerini kaybedeceğini söyler. Bu ilginç alanlardan biri başta geleni iştir. İş dünyayı yöneten sistemdir. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Köyde Eğitim, sayfa 13. Onun enstitülerinde iş ve teknik kaçılacak, küçümsenecek, el sürülmeyecek bir angarya olmaktan çıkacak, tersine en önemli yere, eğitimin koynuna, okulun kalbine girecek, tüm eğitim yaşamını biçimlendirecektir. İş ve teknik sanatlar, güzel sanatlar kültürü kişiliğin bir boyutu olacak, onsuz insan eksikli sayılacaktır. Öğretmenlik, tarımcılık, sağlıkçılık ve teknik alışkanlıklar enstitülerde iş içinde öğrenilecektir. Böylece öğrenci edilgenlikten kurtularak durmadan yapan, yaparken öğrenen, güzelleştiren, öğrenirken üreten, düşünce de üreten bir varlık olacaktır. Zengin bir iş eğitimi ortamında yeteneklerini geliştirerek davranış değiştirecektir. Onun enstitülerini yöneten düzen iş olacaktır. Bu bağlamda Tonguç'un çağdaşı eğitimcilerden cesurca ayrıldığı önemli ve ilginç bir noktayı görmek gerekir. O da eğitimde insan öğesinin yerini hiçbir şeyin alamayacağını bilir. Bu nedenle yönetici ve öğretmenlerin işlevini son derece önemser. Ama ona göre eğitimi gerçekleştirecek, geliştirecek insan öğesi yalnız öğretmenlerle yöneticiler değildir. Olağanüstü yetenekleri olduğunu düşündüğü öğrenci kesimi, eğitimin insan öğesinin önemli bir boyutudur. Öğrenciyi asla eğitimin piyonu olarak görmez. Enstitülerde öğrencinin yeri öğretmenin arkasında ya da karşısındaki sıralarda olmayacaktır. Onun iş yöntemi öğretmenle öğrenci arasında olan bu klasik sınırı yıkıyor. Orada yönetici, öğretmen ve öğrenci yan yana, el ele olacaktır. Birlikte işe girişip birlikte çalışarak yeni eğitimin uygar ortamını ve teknolojisini birlikte yaratıp birlikte yaşayacaklardır. Gerekince birlikte öğreneceklerdir. İş yöntemi uygulaması bunu zorunlu kılar çünkü. Onun için köy enstitüleri düşünü kurarken, bu kurumlara yönetici ve öğretmen ararken, seçimini ünlü eğitimci, güçlü öğretmen üstüne değil, köylü öğrencilerin gücünü ve yaratıcılıklarını geliştirme üstüne kurar. Onların içinden ne yetenekler çıkacağını, işe, eğitime nasıl sarılacaklarını bilir. Bu nedenle öğrenciyle yan yana, el ele, gönüllü halk bilimcileri, ustaları gibi çalışabilecek yönetici, öğretmen ve usta öğreticiler bulmayı yeğler. Kendisi böyle bir öğretmendir, yöneticiliğini de böyle yapmaktadır. Enstitülerde en büyüğünden en küçüğüne kadar kızlı erkekli tüm öğrenciler, yönetici ve öğretmenler gibi eğitimin gerçek insan üyesi olarak yer alacaktır. Deneme aşamasında, eğitmen kurslarında ve deneme öğretmen okullarında bunun örneği verilmiştir. Tonguç sistemin gelişmesinde, enstitünün kurulmasında, çevrenin yaşama elverişli ve güzel düzenlenmesinde, dahası bu bağlamda ülkenin ve toplumun iyileşmesinde öğrencileri hep sorumlu ve yetkili görecektir. Gençliğe ve öğrenciye bu anlamda yetki, sorumluluk ve özgürlük vererek hem gerçek yaşamın işlerinin yapılmasını, hem yeteneklerin gelişmesini, hem de bu yolla yeni bir eğitimi yurt çapında yaşama geçirmeyi planlamış başka bir örnek, eğitimin ne eski ne de yakın tarihinde vardır. Amerika'da Dewey'in Toplumun Küçük Bir Modeli denen okulunda, Pestalozzi'nin Çocuklar Köyü'nde, Rusya'da Makarenko'nun Gorki topluluğunda, Blonsky'nin İş Okulu'nda, ünlü Kerschensteiner'in iş eğitimi görüşünde de sözü edilmesine karşın gerçek yaşamın işleri içinde pedagojiden, kültürden, işten ve üretimden ödün verilmeden bir uygulama yapılamamıştır. Bu uygulamada ise öğrenciye değer yaratma olanağı sağlanmıştır. Ona göre eğitim toplum yaşamından kopuk olursa yaşamın kendisi değil de bazı pedagogların ileri sürdüğü gibi yaşama hazırlık olarak programlanırsa günün birinde kendi yaşamsal durumunu anlamakta güçlük çekebilir. Yaşamın kendisi ise en başta iş demektir. Önceki bölümlerde değinildiği gibi Tonguç iş eğitimi görüşünü geliştirmede elbet başka eğitimcilerden esin almıştır. Ama onlardan ötedeki özgün görüşünü ülkesinin gerçeğine, beklentisine ve gençlik kaynağına kendi aynasından bakarak eğit bilimin gücünü kendi yöntemiyle kullanarak geliştiriyor. Eski bilgilerden Montaigne'de gençliğe böylesine bel bağlayanlardan biridir. Dünyadaki en güzel insan eylemleri 30 yaş öncesinde başarılmıştır diyerek çocukluk çıraklık yıllarının uzatılmasından yakınır. Başka bir yaklaşımla Tonguç'un eğitimde gençlere yetki ve sorumluluklar vererek onları her yönüyle iş içine sokma görüşünün politik esinlerini Atatürk'ün gençlik görüşüne dayandırdığını söylemek yanlış olmaz. Atatürk gençliğe hitabesinde onlara yetki ve sorumluluk için bildiri çıkarırken ülkenin içinde bulunduğu koşulları göz önüne almıştır. Onlara erişkinlerin arkasında değil yanında hatta önünde yer vermiştir. Çünkü ülkesi verdiği savaşımın kazanımlarını korumak, yıkımlarını onarmak, siyasal ve ekonomik yönden güçlenmek zorundadır. Bunlardan en az büyükler kadar gençleri de sorumlu ve yetkili sayar. Atatürk bunları düşlerken elbet gençlere bu nitelikte bir eğitim verilmesi başta gelen özlemlerinden biridir. Geleceğin sağlıklı erişkin kuşaklarının varlığı, gençliği bu anlayışla yetiştirmekle olasıdır çünkü. Eğer bu işim olmasaydı Milli Eğitim Bakanı olurdum demesinin anlamı budur. Tonguç'un bunlardan elde ettiği sonuçlar ulaştığı bireşimde kendine özgü iş eğitimi görüşünün örgülerinden biri oluyor. Köy enstitülerinin temeline bu anlamdaki iş eğitimi görüşü ve yöntemini koyarak yeni bir eğitim yaratıyor. Birçok kez yinelendiği gibi köy enstitülerinde gelişen iş eğitimi görüşü, yalnız el becerisini, yalnız bireyin iyileşmesini, yalnız üretimi, yalnız iş gücü hazırlamayı amaçlayan tek boyutlu görüşleri aşar. Onun yöntemi iş ve eğitim ilişkisini her yönüyle içeren bir bakış olarak eğitimin tüm alanlarını kapsar. Bir ders, bir program değil, bir felsefedir. Eğitimin gerçek yaşamın işleri içinde en yüksek düzeylere geleceğini düşünür. Onun enstitülerinde iş eğitimi gerçek yaşamın tümünü içine alacak bir anlayış, bir yöntem olacaktır. Bir bakıma yaşamın işlerinin eğitim biliminin gücüyle programlanmasıdır. Bu anlayış Amerika'yı Avrupa'dan, Avrupa'yı Doğu'dan daha ileri götüren, ekonomik, politik ve eğitim alanlarında daha üstün yapan bir oluşumun ta kendisidir. Dipnot F. Kirby, Türkiye'de Köy Enstitüleri, sayfa 100. Köy enstitülerinde iş hem araç hem amaç hem yöntem olacaktır. İş yaparken gerçek işlerin içinde eğitim verilirken kalıcı öğrenmeler sağlanacaktır. Gerçek işler içinde ortaya çıkan ürünler eğitimin giderine katkı olacak, uygar bir eğitim ortamı yaratmaya olanak sağlayacaktır. Tonguç'un iş eğitimi görüşünün bir amacı da sağlıklı bir meslek vermektir. Ona göre mesleğin işleri içine meslek kazandırmak bir eğitim işidir. Tüm meslekleri okula sokmak, eğitim biliminin ışığında, iş içinde tüm bilgi ve becerileriyle kazandırmaktır. İşi iyi yapmak, mesleği iyi yapmak demektir. İş çalışmaktır, çalışkanlıktır, yaratmaktır, keşfetmektir, değiştirmektir, eylemdir. Daha önemlisi onun iş eğitimi yalnızca maddi ürün ve üretim amaçlamıyor. Enstitülerde uç veren yeni kültür ortamının, demokratik yaşam biçiminin verimli toprağı da iş eğitimidir. Ürün yalnızca maddi alanda olanlar değildir. Düşünce üretmede, kültür ve sanat üretmede, estetik gelişmede, her türlü yaratıcılıkta temel yöntem ve araç iş olacaktır. Örneğin kuru kuruya nota öğretilmesine karşı çıkar. Müzik bilgisi ve nota bir şarkı söyleyerek, çalgı çalarak iş içinde öğrenilmelidir der. Bu anlamda şarkı söylemek bir iştir. Enstitülerin dayandığı iş eğitimi bu kurumların belirleyici özelliği olacaktır. Kendi uygar ortamını, kültürünü, eğitim teknolojisini bu yolla yaratırken gençler kendileri de hızla değişecektir. Değişen yeni ve donanımlı insanlar köy yaşamının gerçek işleri içinde yeni bir davranışla ve yeni bir yöntemle çalışarak köyü canlandırma savaşımına çıkacaklardır. Eğitimin ekonomik temelleri. Köy enstitülerinde nöbetlerde ya da nöbet dışında önceden saptanmayan pek çok güç ve değişik iş vardır. Öğrenciler kendi gelişmelerini sağlayan ve bulundukları kurumun yaşamını ilgilendiren bütün bu işlerde çalışırlar. Öğretmen ya da küme başı gerek teker teker gerekse kümeye iş verirken bunun amacını, önemini anlatır. İşlerin çocuğun yaşına ve düzeyine uygun olmasını hesaplar. Onlar da işe karşı istek uyandırır. Öğrencilerde çalışma alışkanlığı kökleştirilmezse kurumun yaşamıyla ilgili birçok iş yüzüstü kalır. Harcanan emeklerin çoğu boşa gider, çocuk kendini yetiştirme olanağı bulamaz. Dipnot Köy Enstitüleri sayfa 70. Eğitimle ekonominin tartışılmaz ilişkileri olduğu biliniyor. Başta geleni parasal kaynak sorunudur. İnsanların eğitim görme isteği arttıkça gider kaygısı çoğu toplumların ekonomisini bunaltmaktadır. Konunun ikinci önemli yanı ayrılan kaynağı akıllıca kullanarak kendi içinde ekonomik davranmak ve öğrencileri tutumlu olmaya alıştırmaktır. Üçüncüsü ekonominin insan gücünü hazırlama görevidir. Eğitim bu görevini iyi yaptığı oranda kalkınmaya büyük katkı sağlar. Eğitim yoluyla gelişen yetenekler ekonominin nitelikli gücünü artırır. Böyle bir eğitim ortamında bireyler tutumlu ve üretken insanlar olarak yetişir. Eğitimle ekonomi arasında sağlıklı bir denge kurulamayınca bunların hiçbiri olmaz. Dipnot İE Başaran Eğitime Giriş. Ülkemizde Osmanlı döneminden bu yana köy enstitülerine gelinceye kadar ve enstitüler kapatıldıktan sonra halkın tümüne eğitim vermenin önündeki büyük engellerden başta geleni çoğunlukla ekonomik gider sorunu olmuştur. Tonguç 1935'te İlk Öğretim Genel Müdürlüğü'ne atandığında ona temel eğitimi %100'e çıkarma görevini yükleyenler bu işin ekonomik sıkıntısından bunalmışlardı. Çünkü uygulanmakta olan tüketici eğitim ülkenin altından kalkamayacağı bir gider istiyordu. Gene F. Kirby'nin saptamalarına göre Türkiye feodal Osmanlı toplumundan sonra Kemalist düzenini kurmuş ve onun devletçi ekonomisini yaratmaya çalışan yeni bir ülkeydi. O dönemde ekonomiye yol gösteren kadrocular ulusal ekonomiyi bağımsızlığa kavuşturmak için ülkenin insan kaynağını seferber etmeyi düşünüyorlar ama bunun nasıl yapılacağıyla ilgili somut bir öneri getiremiyorlardı. Ekonomi ve sorunları eğitimden çok ayrı bir konu olmamakla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Tonguç'un görevi dışında kaldığı için burada nedenler üstünde durulmayacak. Ancak yeni cumhuriyetin ekonomik sorunlarının da eğitim kadar usta eller aradığı bir gerçekti. Ekonomi rayına otursaydı eğitimin ekonomik sorunu azalacaktı. Tonguç 1932'de yazdığı ve devletçi düşüncenin liberal kanadına bir tepki gibi görünen iş ve meslek eğitimi yapıtında mesleksel yetiştirme ve iş eğitimi görüşüyle eğitimin ekonomik çıkmasına dolaylı bir çözüm yolu gösteriyordu. Sayfa 55. Önceki bölümlerde yer aldığı gibi çoğunluğun eğitimi için köy enstitülerinden çok önceleri bu yapıtında eğitimin ekonomik giderine yönelik gerçekçi ipuçları veriyordu. Onun iş eğitimi görüşünün bir önemi eğitimin ekonomik temelini açıklayan baştaki ilkelerle çakışmasıydı. Enstitülerde uygulanan iş eğitimi yönteminin yarattığı sonuçlarla doğrudan ve dolaylı olarak ekonomik sorun en aza iniyordu. Yeni eğitim yaptığı işlerle gider sorununu kökten çözümleyecekti. Kendini yatırıma dönüştürerek ekonomik yönden süreklilik yaratacaktı. Öğrenciler iş içinde iş vasıtasıyla ve iş için eğitim görürken ya da onun başka bir anlatımıyla gerçek yaşamın işleri içinde yetişkinlik döneminin sorumluluklarını alarak yaşamın işlerini araç olarak kullanarak öğrenim görürken ortaya çıkan ürünler eğitimin giderini büyük çapta azaltacaktı. Örneğin öğrenciler enstitülerini kendileri kurarak tarımsal üretim ve hayvancılık yaparak, dikişlerini kendileri dikerek, teknik işlerini, binalarını kendileri yapıp, elektrik santrallarını kurarak, gerek tüm enstitünün gerekse kendi eşyalarının bakım ve onarım işlerini, yollarını, kaldırımlarını, su kanallarını kendileri yaparak, bataklıklarını kendileri kurutarak, dahası gereksinimden çok üretip satarak eğitimin parasal yükünü en aza indireceklerdi. Enstitüler aralarında örgütlenip gerektiğinde birbirlerine yardım ekipleri gönderecekler, yardım almak için devlete koşma yerine birbirlerine yardım edeceklerdi. Halkın kendi davranışı olan imece geleneği bu kurumlarda akılcı ve örgütlü modern bir dayanışma yöntemine dönüşerek yeni eğitimin gelişmesinde büyük bir ekonomik güç olarak kullanılıyordu. Buradan çıkan öğretmenler göreve başlayınca köyde eğitim de benzer yöntemle yapılacaktı. Yinelemek gerekirse eski tüketici eğitimle toplumun tümünü eğitmek şöyle dursun, devlet tüm parasal kaynaklarını akıtsa yalnızca köy enstitülerinin giderini bile karşılaması olası değildi. Kaldı ki tüketici eğitim ekonominin insan gücünü hazırlayıcı bir nitelikte olmadığından o eğitimden geçenlerin işe yaramaması, nitelikli insan gücü boşluğunu dolduramaması da eğitimin devlete ve ekonomiye olan yükünü arttırıyordu. Böylece eğitim toplumunun yoksullaşmasına yol açan etkenlerden biri oluyordu. Oysa enstitüler daha kuruluş aşamasında kendi yağıyla kavrulmaya başlayarak kendini kuruyor, işletiyor, eğitim ortamını donatıyor, gün geçtikçe zenginleşiyor, yatırıma yöneliyordu. Böylece enstitü sisteminin getirdiği mesleksel yetiştirmeyi de kapsayan iş ilkesi, ekonominin nitelikli insan gücünü hazırlamanın da ABC'si oluyordu. Bu sistemde öğrenciler gerçek yaşamın içinde yetişkinlik zamanının sorumluluklarını alarak, gerçek işleri öğretim aracı olarak kullanarak çalışırken mesleksel alışkanlıklar kazanacaklardı. Bu bağlamda Tonguç'un iş eğitimi ne yalnız pedagojik ne yalnız ekonomik anlamda olmayıp, mesleksel yetiştirmeyi de kapsayan yeni bir yetiştirme yöntemi ve yaşama biçiminin özgün ilkesiydi. İnsanoğlunun temel gereksinimlerini karşılayamadığı durumda ya da yeryüzünün eşit olmayan bölüşümü ve olanakları karşısında duyulan başkaldırıyı çocukluğunda yaşamış bir eğitimci olarak Tonguç, eğitimin ekonomik temeline koyduğu dayanakla, fırsat ve olanak eşitliğine getirdiği seçenekle abartılacak kadar büyük ve dünya çapındadır. Gelişmiş Batı ülkeleri için eğitimin ekonomik gideri kuşkusuz böylesine sorun olmamaktaydı. Bu ülkelerin ekonomik düzeninde ana parası çok ve nüfusları çoğalmadığından eğitimin gideri onları zorlamıyordu. Ayrıca nüfus artışını da eğitimin dengelediği bir gerçektir. Ama bugün olduğu gibi dönemin Türkiye'si içinde ekonomik gider hep sorun olmuştu. Eğitimdeki tutumluluk anlayışımızın batıdan değişik olması gerekiyordu. Tüketim toplumlarında yapılan tutumlulukla bizim gibi bir ülkenin okullarındaki durum benzer olmak zorunda değildi. Kaldı ki batılılar, özellikle Almanlar, ne kadar varsıl olurlarsa olsunlar, eğitimde tutumluluğu, toplumsal tutumluluğu bir yaşama biçimine dönüştürmüşlerdi. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği sıkıntılar eğitimde daha çok ekonomi yapmayı zorunlu kılıyordu. En iyi niyetle de olsa devletin eğitime yatırımının kısıtlı olacağı o dönemde köy enstitülerinde yapılan iş eğitiminde alıştırma, yani temrin yapmak için zamandan, emekten ve maddeden hiç kayıp vermeden yapılan işlerin gerçek gereksinimleri karşılamasıyla yöntem kendi tutumluluğunu içinde taşıyordu. Böyle bir eğitim bizim gibi ekonomisini düzene koymaya çalışan toplumlar için en uygun örnekti. Kaldı ki paralı ülkeler için bile eğitim her zaman ederi yüksek bir yatırımdır. Tonguç sistemini kentin düzenli bir okulunda ya da fil dişi kulede geliştirmiyor ya da eski kuramların peşine takılmıyor. Anadolu toprağına çıkıyor. Eğitimin kendi olanaklarını, kendi uygar ortamını yaratması amacının bir düşleme olmadığını ön denemelerle kanıtlıyor. Ekonomik giderin anahtarını bu denemeler sırasında yapılan çalışmalarda buluyor. Eğitmen ve öğretmen adayları kendi barakalarını, binalarını kendileri yapıyor. Çivi yokluğunda eski çiviler düzeltilip kullanılıyor. Bu sonuca vardıktan sonra önceki hesaplara göre 70 yılda yapılamayacak olanları devlete çok yük olmadan 15 yılda yapabilmenin düzenini, örgütünü kuruyor. Kuşkusuz bu Türkiye için, köylü için başına devlet kuşu konmak gibi bir fırsattı. İş eğitimi uygulamasının üretime dönüşerek eğitimin kendi giderini büyük çapta karşılama durumuna gelmesini ülkemiz ve dünya ilk kez görüyordu. Kaldı ki yalnız gideri karşılama değil, kendi yatırımını ve bireyin çok yönlü gelişimini de sağlayarak nitelikli insan gücünü arttırıyor ve daha çok kişiye eğitim verme olanağı yaratıyordu. Böyle bir eğitim ülkeye yıllara dağıldığında okullaşma en uzaktaki köylere kadar kısa sürede gidecek, toplum nitelikli insan gücüne kesecekti. Böyle bir gelişme tüm ülkeyi sarınca Tonguç'un küçüklükten beri baş koyduğu parasızların okuması sorunu hem de en nitelikli biçimiyle kökten çözümlenecekti. Daha önemlisi, böylesine bir olanak toplumsal ve ekonomik farklılıkların yarattığı ayrıcalıkları azaltacak, demokratikleşmeyi yaratacaktı. Daha açık bir anlatımla şunlar oluyordu. İşe ve üretime dönük bir yöntemle kendi giderini yaratan eğitim yoluyla ülkenin tüm insanları için büyük bir eğitim çarkı kurulmuştu. Köy enstitülerinde geliştirilen anlayış ve ekonomik alışkanlıklar tek tek köylere, bireylere ulaşacak, köyün içten canlanması, insanların bilinçlenmesi, iş ve meslek sahibi olması, beklentilerinin değişmesi, iyi bir üretici, iyi bir seçmen, bilinçli bir yurttaş olarak yaşama sarılması sağlanacaktı. Böylesine nitelikli bir eğitimin yüksek bedelinin büyük bölümünü yurttaşlar kendi emekleriyle ödemiş olacaklardı. Bu düzenleme en iyinin olmadığı yerde ulusal eğitime getirilen iyi bir ekonomik çözümdü. Karışık ve karmaşık bir yanı yoktu. O bunu tüm ülkenin genel eğitimini ekonomik ve mesleksel içerikli yeni bir iş eğitimi görüşü temelinde örgütleyerek başarıyordu. Enstitülerinde bunun temellerini atıyordu. Eğitim uzun süreli bir yatırım olmasına karşın eğitmen yetiştirmeyi kısa sürede verime ulaştırmıştı. Enstitü uygulamasında kısa süreli olası sonuçları alabilmek için en azından 6 yıllık programı 5 yıla sığdırarak yılın 12 ayında eğitim yaparak nitelikten ödün verilmeyecekti. Doğan çocukların çoğalan okumamış nüfusun beklemeye dayancası yoktu çünkü. Çünkü yeni cumhuriyetin ivedi olarak yeni insana, yetişmiş insan gücüne gereksinimi vardı.